Ayrım 41 Kızıl Mars Kim Stanley Robinson sayfa 387. Bunu göreceğiz diye düşündü John fakat Arkady'yi yeniden güldürmemek için hiçbir şey söylemedi. Bu Mars'ın her yerinde oluyor dedi Arkady. Çevrelerinde kızıl saçlı bir Tibet iblisler mandalası gibi görünen bir Arkady bulutu kollarını sallıyordu. Doğal olarak olup biteni fark eden insanlar da var ya da ben anlatıyorum onlara. Anlaman gereken şey de bu işte John. Olayları olduğu gibi bırakmak için savaşacak insanlar var. İlkel bir bilimci olarak yaşamanın tadını onu dövüşmeden bırakmayacak kadar almış olan insanlar var. Yani sabotajlar. Evet, belki bazılarını bu insanlar yapıyordur. Ters etki yapıyor bence ama bunu kabul etmiyorlar. Sabotajlar çoğunlukla Mars'ı biz gelmeden önceki haliyle bırakmak isteyenler tarafından yapılıyor. Ben onlardan değilim. Fakat ben Mars'ı uluslar ötesi madenciliğin serbest bölgesi olmaktan kurtarmak için dövüşecek olanlardan biriyim. Hepimizi şatolarına gizlenmiş yönetici sınıfından birilerinin mutlu köleleri olmaktan kurtarmak için. John'un yüzüne baktı ve John gözlerinin ucuyla çevrelerinde bir yüzleşmeler sonsuzluğu gördü. Sen de böyle hissetmiyor musun? Hissediyorum aslında, sırıttı. Hissediyorum, eğer uzlaşamazsak bu daha çok yöntemler konusunda olacaktır sanırım. Sen hangi yöntemleri kullanmayı öneriyorsun? Yani temel olarak sözleşmeyi olduğu şekliyle yenilemek ve sonra da ona uyulmasını sağlamak istiyorum. Eğer bu gerçekleşirse o zaman istediğimizi elde ederiz ya da en azından tam bağımsızlık için bir temelimiz olur. Sözleşme yenilenmeyecek dedi Arkady doğrudan. Bu insanları durdurmak için çok daha radikal bir şey gerekiyor John. Doğrudan eylem. Evet, öyle inanmaz gözlerle bakma. Bir takım mülkiyetlere ya da iletişim sistemine el konulması, buradaki sokaktaki herkesin sahip çıktığı kendi yasalar dizimizin yerleştirilmesi. Evet John, evet. İş bu noktaya gelecek. Çünkü masa altından uzatılmış silahlar var. Onları alt edecek tek şey kitle gösterileri ve ayaklanmadır. Tarih böyle söylüyor. 1 milyon Arkady daha önce gördüğünü hatırladı. Bütün Arkadilerden daha ciddi görünerek John'un çevresine toparlandı. O kadar ciddiydi ki John'un yüzünün çiçeklenen sıraları ağzı açık bir şaşkınlık ifadesi sergiliyordu. Ağzını kapadı. ''Ben önce kendi yolumu denemek isterim.'' dedi. Bu da tüm Arkadileri güldürdü. John adamın omzuna dostane bir darbe indirdi ve Arkady yere doğru düştü. Sonra kendisini yukarı itip onu yakaladı. Tutuşabildikleri kadarıyla güreştiler. Ardından odanın ters uçlarına doğru uçtular. Aynalarda ise milyonlarcası sonsuzluğa uçtu. Sonrasında metroya dönüp Semenov'da akşam yemeğine gittiler. Yemeklerini yerken Mars'ın bir gaz devi gibi girdaplanan yüzeyini izlediler. Gezegen John'a ansızın devasa turuncu bir hücre, dölüt ya da yumurta gibi göründü. Benekli turuncu bir kabuğun altında kromozomlar hızla dolanıyordu. Yeni bir yaratık doğmayı bekliyordu. Genetik mühendislik tarafından üretildiğine hiç şüphe yoktu. Onlar da mühendislerdi. Hala nasıl bir yaratık olsun diye uğraşıp duran. Hepsi de plazmidlere kendi istedikleri, kendilerine ait genleri yapıştırmak ve onları gezegenin DNA sarmallarına ekleyerek bu yeni hayali canavardan kendi istedikleri görünümleri elde etmeye uğraşıyorlardı. Evet, John Arkady'nin oraya koymak istediklerinin büyük bölümünden hoşlanıyordu. Fakat kendi fikirleri de vardı elbette. En sonunda genomun daha büyük bölümünü kim yaratmış göreceklerdi. Kendisi gibi göğü kaplayan gezegene aynalar salonunda yüzünde beliren ciddi ifadeyle bakan Arkady'ye bir göz attı. John'un üzerinde çok kesin ve güçlü biçimde etki bırakan bir ifadeydi bu. Fakat ürkünç bir çoklu sinek vizyonu biçiminde. John yeniden büyük fırtınanın karanlığına indi. Kumların uğuldayarak çevreyi süpürdüğü, loş günler geçtikçe daha önce görmediği şeyleri gördü. Arkady ile konuşması sayesindeydi bu. Olup bitenlere yeni bir açıdan bakıyordu. Barrows'dan güneye yolculuğa çıktı. Örneğin Sabishi, yani yalnız Moholuna gitti ve orada yaşayan Japonları ziyaret etti. Onlar da eskilerdendiler. İlk yüzün Japon karşılığıydılar. Mars'a ilk yüzden yalnızca 7 yıl sonra gelmişlerdi. İlk yüzün tersine sıkı bir birim haline gelmiş ve geniş anlamıyla yerlileşmişlerdi. Sabi Şii orada Moholun kazılmasından sonra bile küçük kalmıştı. Jerry Descores kraterinin yakınlarında kayalık bir arazideydiler ve yerleşime giden transponder yolunun son kısmında aracını sürerken John, iri kayaların üstüne aşırı büyük yükler ya da şekiller kazılmış olduğunu, kayaların ayrıntılı piktograflarla kaplandığını, dipnot piktograf harf yerine resim kullanılan yazı, resim yazı, içlerine küçük Shinto ya da Zen tapınakları oyulduğunu kesik kesik gördü. Toz bulutları arasında bu görüntüleri yakalamaya çalıştı. Fakat sanrı gibi dağılıyor, bir an görünüp kayboluyorlardı. Mohol'dan dosdoğru aşağı inerek parçalanmış temiz hava bölgesine geçerken, Sabi Şiyanların büyük kuytudan çıkartılan kayaları buraya taşıyıp kıvrılan tepecikler şeklinde düzenlediklerini fark etti. Bir örüntü, uzaydan nasıl görünüyordu? Bir ejder gibi mi? Ardından garaja ulaştı ve çıplak ayaklı uzun saçlı, aşınmış bronz tulumlar ya da sumo güreşçilerine has giysiler içindeki bir grup tarafından karşılandı. Bölgedeki kami merkezlerine en derin on hislerinin nasıl imparatordan gezegene doğru kaydığını anlatan buruş buruş yaşlı Marslı Japon bilgeler. Onu areo botanik ve radyasyon geçirmez giysi malzemeleri üzerinde çalıştıkları laboratuvarlarını gösterdiler. Ayrıca akifer bulma ve ekvator kuşağındaki iklim bilim üzerine geniş çaplı çalışmalar yapmışlardı. Onları dinlerken John Hiroko ile ilişkiye girmiş olmaları gerektiğini düşündü. Olmamaları anlamsızdı. Ama bunu sorduğu zaman sadece omuzlarını silktiler. John onları konuşturmak için çabalamaya devam etti. Eskilerde genellikle uyandırmaya başardığı güven duygusunu, sahip oldukları bütün o geçmiş boyunca yan yana uzun bir yol almış oldukları duygusunu kurmaya çalışıyordu. Sorular sorarak, kenti öğrenerek, griyi bilen bir adam olduğunu göstererek, geçirdiği birkaç günün ardından ağır ağır açılmaya başladılar. Sakin ama dobra bir biçimde ne Barrows'un ani büyüyüşünden, ne genel nüfus artışından, ne yakınlarındaki Mohol'dan, ne de büyük dikliği araştırıp altın bulmalarını isteyen Japon hükümetinden gelen yeni baskılardan hoşlanmadıklarını anlattılar. ''Biz reddediyoruz'' dedi Nanao Nakayama. İnce beyaz bıyıkları, turkuaz küpeleri ve at kuyruğu yaptığı uzun beyaz saçları olan kırış kırış yaşlı bir adamdı. ''Bizi zorlayamazlar.'' ''Peki ya denerlerse?'' diye sordu John. ''Başaramayacaklar.'' Adamın aşırı kendisine güveni John'un dikkatini çekti. Aynaların arasında Arkadi ile yaptığı o konuşmayı hatırladı. Yani artık gördüklerinin bir bölümü yeni bir açıdan bakmasının, yeni sorular sormasının bir sonucuydu. Ama geri kalanı arkadaşlar ve tanıdıklar ağı aracılığıyla Arkadi'nin kendilerini John'a tanıtmaları, olup biteni göstermeleri için etrafa haberler göndermesinin bir sonucuydu. Yani John Sabi Şii'den Senzenina'ya giderken yoldaki yerleşimlerde konakladığında genellikle yanına ikili, üçlü, beşli gruplar geliyor ve kendilerini tanıtıp Arkadi bunu görmeyi isteyebileceğini söyledi diyorlardı. Onu bağımsız bir güç santraline sahip bir yeraltı çiftliğine, aletler ve araçlarla dolu gizli bir depoya, içi roverlarla dolu gizli bir garaja, boş ama yerleşilmeye hazır tamamlanmış küçük mesa yaşam alanlarına götürüyorlardı. John onları hayretten gözleri ve ağzı açılmış bir halde izliyor, sorular sorup şaşkınlıkla başını sallıyordu. Evet, Arkadi ona bir şeyler gösteriyordu. Burada tam bir hareket vardı. Her kentte küçük bir grup. Senzenina'ya gitti. Oraya dönmüştü çünkü Paul'in orada üstlerine kamyon düştüğü gün iki işçinin mazeret belirtmeksizin işe gelmediğini saptamıştı. Geldiği günün ertesinde onlarla konuştu. Fakat ağda olmayışları için kabul edilebilir bir açıklamaları vardı. Tırmanmaya gitmişlerdi. Vakitlerini aldığı için onlardan özür dileyen John odasına geri dönerken üç Mohol teknisyeni kendilerini Arkadi'nin arkadaşları olarak tanıttılar. John coşkuyla yolculuktan bir şeyler çıkacağına memnun bir şekilde ellerini sıktı. Sonuçta 8 kişilik bir grup onu bir roverla Mohol'un olduğu kanyona paralel başka bir kanyona götürdüler. Görüşü engelleyen tozun içinden çıkıntılı bir kanyon yamacına uyulmuş bir yaşam alanına geldiler. Uydular tarafından görünmüyordu. Yaşam alanının ürettiği ısı uzaydan Saks'ın eski yel değirmeni ısıtıcıları olarak görünebilecek bir dizi dağınık küçük delikten dışarı atılıyordu. Hiroko'nun grubunun da böyle yaptığını sanıyoruz dedi rehberlerden biri. Adı Marian'dı. Uzun çıkık bir burnu ve gözleri birbirine çok yakın olduğu için kararlı görünen bakışları vardı. Hiroko'nun nerede olduğunu biliyor musunuz dedi John. Hayır ama kaosta olduklarını sanıyoruz. Evrensel yanıt. Onlara uçuruma uyulmuş yerleşim hakkında sorular sordu. Senzeni Nağ'daki aletlerle inşa edildiğini söyledi Marian. Şu anda içinde kimse yoktu fakat gerekirse hazırdı. Ne için gerekirse diye sordu John küçük karanlık odaları gezerlerken. Marian adama dik dik baktı. Devrim için elbette. Devrim? Dönüş yolculuğunda John'un söyleyecek pek bir şeyi kalmamıştı. Marian ve arkadaşları geçirdiği sarsıntıyı hissetmiş ve bundan huzursuz olmuşlardı. Belki de Arkady'nin yaşam alanlarını John'a göstermelerini isteyerek hata yaptığını düşünüyorlardı. ''Bunlardan bir sürüsü hazırlanmış durumda.'' dedi Marian durumu savunarak. Bu fikri Hiroko'dan almışlardı ve Arkady işe yarayabileceğini düşünmüştü. Kadın ve yoldaşları birer birer döküldüler. Güney Kutup başlığı işleme istasyonlarından birinin altından geçen bir kuru buz tüneline gömülmüş bir depo dolusu hava ve buz ayrıştırıcısı. Kasai Wallis'in altındaki büyük akifere inen tıkalı bir kuyu. Acheron çevresine dağılmış eczacılıkta kullanılan bitkiler yetiştiren dağınık sera laboratuvarlar. Nadia'nın tepe altındaki gezinti yolunun bodrumunda bir iletişim merkezi. Bunlar sadece bizim bildiklerimiz. Net üzerinde bizle ilgisi olmayan ve okunduktan sonra kendisini silen samizdatlar var. Dipnot samizdat Rusça, el altından ve yasa dışı olarak çoğaltılıp dağıtılan edebi metinler. Arkady başka yerlerde bizim yaptıklarımızı yapan başka gruplar olduğuna emin. Çünkü iş oraya geldiğinde hepimizin saklanıp kavgayı sürdürecek yerlere ihtiyacımız olacak. Haydi canım dedi John, hepiniz bu devrim senaryosunun Amerikan devrimiyle yani imparatorluk güçleri tarafından sömürülen zorlu öncü koloniciler yani büyük öncülerin koloniden bağımsız devlete dönüşmek için yaptığı başkaldırıya benzer bir fantazi olduğunu kabul etmelisiniz. Bu yanlış bir benzetme. Niye böyle diyorsun diye zorladı Marian, farklı olan ne? Yani en azından bizi destekleyebilecek bir toprak üzerinde yaşamıyoruz. Ayrıca başarılı bir devrim yapacak araçlarımız yok. Bunların ikisini de kabul etmiyorum. Arkady ile bunları daha çok konuşmalısın. Deneyeceğim ama bunu yapmanın böyle aletler çalıp gizlenmekten çok daha dolaysız bir yolu var bence. Doğrudan gidip BMM İB'ye yeni Mars Sözleşmesi'nin nasıl olacağını anlatırız. Yol arkadaşları küçümseyici bir tavırla başlarını sallayarak karşı çıktılar. Biz ne söylersek söyleyelim dedi Marian, onların yapacakları şeyi değiştirmeyecektir. Neden olmasın? Burada yaşayan insanları kolaylıkla görmezlikten gelebilirler mi sanıyorsunuz? Düzenli olarak gidip gelen mekikler gönderiyor olabilirler ama biz hala onlardan 80 milyon kilometre uzaktayız. Biz buradayız, onlarsa değil. 1760'ların Kuzey Amerikası değil belki ama bizim de bir takım üstünlüklerimiz var. Oldukça uzaktayız ve iktidar bize ait. Önemli olan onların düşünme tarzlarına o eski vahşi hatalara sürüklenmemek. Ardından devrime, ulusalcılığa, dine, ekonomiye aklına gelen her tür terralı düşünce biçimine karşı çıkan, her zamanki tarzıyla bunları birbirine karıştıracak şeyler söyledi. Devrim yeryüzünde asla gerçekten bir işe yaramadı. Buradaysa tamamen uygunsuz. Tam olarak Arkady'nin dediği gibi yazgımızın denetimini ele alma yollarını da içeren yeni bir program bulmalıyız. Hepiniz bir geçmiş hayali içinde yaşayarak bizi dosdoğru yakındığımız gerilemeye çekiyorsunuz. Yeni Marslı bir yönteme, Marslı bir felsefeye, ekonomiye ve dine ihtiyacımız var. Ona bu Marslı düşünme tarzlarının ne olabileceğini sordular, o da iki elini havaya kaldırdı. Ne diyebilirim ki? Hiç var olmamışlarken onlardan söz etmek çok zor. Hayal etmesi bile zor. Çünkü buna dair imgelerimiz yok. Yeni bir şey yapmaya kalkıştığınızda bu daima sorun olur. Ve inanın bunu biliyorum. Çünkü bu konuda uğraşıyorum. Fakat size sanırım neye benzeyeceğini anlatabilirim. Buradaki ilk yıllara bir ekip olduğumuz ve hep beraber çalıştığımız günlere benzeyecek. Hayatımızda buralara yerleşmek ve çevreyi keşfetmekten başka bir amacımızın olmadığı, herkesin ne yapacağımıza hep beraber karar verdiğimiz zamanlara benzeyecek. İşte tıpkı böyle olacağını hissediyorum. Fakat o günler geçti dedi Marian ve diğerleri de başlarını sallayarak bunu onayladılar. Bu sadece senin geçmişe ait fantezin, sadece sözcükler. Dört bir yanını düşmanların sardığı devasa bir altın madeninde felsefe dersi veriyor gibisin. Hayır, hayır dedi John. Ben direniş yöntemlerinden, önümüzdeki duruma uygun yöntemlerden söz ediyorum. Tarih kitaplarından fırlamış bir takım devrimci fantezilerden değil. Senzenina'ya dönüp en alt yerleşim katındaki işçi odalarına varana dek bu şekilde tartışıp durdular. Orada da zaman kayması ve gece boyunca tutkuyla tartışmayı sürdürdüler. Tartışırlarken John'un içini hissedilir bir mutluluk doldurdu. Çünkü konu üzerinde düşünmeye koyulduklarını görebiliyordu. Onu dinledikleri belliydi. Söylediklerine ve onlar hakkında düşündüklerine önem veriyorlardı. Bu o eski ilk adam akvaryumuna Arkadi'nin onay damgasıyla birlikte yaptığı en başarılı dönüştü. Karşısındakilerin üzerinde gözde görülür bir etki yaratmıştı. Onların inançlarını sarsabilir, düşündürebilir, yeniden değerlendirmeye zorlayabilir ve düşüncelerini değiştirebilirdi. Sonra büyük fırtınanın şafağının koyu mor şafağında koridorlardan geçip mutfağa gittiler. Pencerelerden dışarıya bakıp unuttukları kahvelerini yudumlayarak ve bir tür esinle ışıl ışıl yanarak dürüst tartışmaların çağlar ötesi heyecanıyla konuşmayı sürdürdüler. En sonunda gün başlamadan kısa bir uyku çekmek için kalktıklarında Marian bile açıkça sarsılmış görünüyordu. Hepsi John'un haklı olduğuna yarı yarıya inanmış, derin düşüncelere dalmışlardı. John kaldığı konuk odasından yorgun ama mutlu bir şekilde yürüdü. Arkadi isteyerek ya da istemeyerek John'u kendi hareketinin liderlerinden biri haline getirmişti. Belki buna pişman olacaktı ama artık geri dönüş yoktu. John bu durumun en iyisi olduğuna emindi. Bu yeraltı hareketiyle Mars üzerindeki diğer insanlar arasında bir tür köprü olabilirdi. İki dünyada da iş görerek ve ikisini uzlaştırarak onları tek başına olduklarından çok daha büyük bir güç olmak üzere kaynaştırarak, yerüstünün kaynaklarına ve yeraltının coşkusuna sahip bir güç belki de. Arkadi bunu olanaksız bir sentez sayıyordu. Ama John Arkadi'nin sahip olmadığı bazı güçlere sahipti. Sonuçta Arkadi'nin liderliğini elinden almaz ama basitçe söylemek gerekirse onları tamamen değiştirebilirdi. Konuk bölümündeki odasının kapısı açıktı. Hızla içeri daldı, telaşlanmıştı. Odanın iki sandalyesinde Sam Houston ile Michael Chang'ın oturduğunu gördü. Dedi Houston, nerelerdeydin bakalım? Olamaz dedi John, keyfi birdenbire kaçtı. İyi ruh hali anında kayboldu. Yanlış kapıyı mı açtım? Bakmak için geri döndü. Yo, yanlış değil, burası benim odam. Kollarını kavuşturup bilek panelinin kaydedicisini açtı. Ne yapıyorsunuz burada? Nerede olduğunu öğrenmek istiyoruz dedi Houston kuru bir tonda. Buradaki tüm odalara girme ve sorduğumuz her soruya yanıt alma yetkimiz var. O yüzden başla istersen. Haydi diye alay etti John. Kötü polis oynamaktan hiç bıkmıyor musun? Siz hiç vazgeçmez misiniz? Yalnızca sorularımıza yanıt istiyoruz dedi Chang kibarca. Ah lütfen Bay iyi polis dedi John. Hepimiz sorularımıza yanıt istiyoruz değil mi? Houston doğruldu. Zaten kendisini kaybetmenin sınırındaydı. Ve John doğrudan ona doğru yürüyüp aralarında 10 santimetre kaldığında durdu. Odamdan çıkın. Hemen çıkın. Yoksa sizi ben atacağım ve kimin burada olma hakkı olduğunu anlayacağız. Houston sadece ona baktı ve John hiç uyarmadan adamın göğsüne sert bir darbe indirdi. Houston sandalyeye devrildi ve sonra John'a doğru geri sıçradı. Chang bir dakika sen bekle bir dakika diyerek hızla aralarına girdi. Bu arada John odamdan çıkın diye bas bas bağırıyor. Chang'i sırtından iteleyip onun omuzları üstünden Houston'ın kıpkırmızı suratına alevler saçan gözlerle bakıyordu. John bu manzaranın karşısında neredeyse kahkahalar atacaktı. Darbesinin başarısıyla keyfi yerine gelmişti ve Houston sırıttığını görmesin diye dışarı dışarı diye bağırarak kapıya yürüdü. Chang öfkeli meslektaşını koridora çıkardı. John da peşlerinden gitti. Üçü orada dikildiler. Chang kendisini ortağıyla John arasına büyük bir dikkatle yerleştirmişti. Her ikisinden de iriydi ve şimdi John'a kaygılı, sinirli bir şekilde bakıyordu. ''Şimdi ne istiyorsunuz?'' dedi masumca John. ''Nerede olduğunuzu bilmek istiyoruz.'' dedi uysalca Chang. ''Sabotaj olaylarını, soruşturma adını verdiğin gezilerinin senin için bir tür kılıf olduğuna inanmak için nedenlerimiz var.'' ''Ben de sizin için aynısını düşünüyorum.'' dedi John. Chang bunu aldırmadı. Seni ziyaret ettiğin yerlerde bir şeyler oluyor. Yani?
Tam sizin ziyaretleriniz sırasında oluyor.
Senin ziyaret ettiğin her Moğol'a toz vagonları düşürüldü. Onunla 2047'deki görüşmenin hemen ardından Sax Russell'ın Ekus tepesindeki ofisindeki yazılımlara bilgisayar virüsleri saldırdı. Acheron'daki hızlı büyüyen dikenlere sen ayrıldıktan hemen sonra biyolojik virüsler saldırdı ve benzerleri.
John omuzlarını silkti. Yani 2 aydır buradasınız ve yapabildiğiniz en iyi şey bu mu?
Eğer haklıysak bu yeterince iyi. Dün gece neredeydin?
Üzgünüm dedi John. Odama gizlice giren insanların sorularına yanıt vermem.
Vermen gerekiyor dedi Chang. Yasa böyle.
Ne yasası? Ne yapacaksınız ki siz bana?
Odasının açık kapısına doğru yöneldi ve Chang onu engellemeye davrandı.
John'un sinirleri yeniden boşandı ve Chang'ı kenara doğru iteledi. Adam sarsıldıysa da yerinden oynamadan kapının ağzında dikilmeyi sürdürdü. John dönüp açık alana doğru yürüdü.
41. ayrımın sonu. Sayfa 396.